SBS Radio.
Yeni bir Türkiye Gündemi programına hoş geldiniz. Yavuz Oğan'la beraberiz. Hoş geldiniz Yavuz Bey.
İyi yayınlar, hoş bulduk.
Seçim kampanyası Türkiye'de zaten hiç bitmedi. Bu hafta bazı gelişmeler oldu. Onları bize anlatabilir misiniz Yavuz Bey?
Elbette, aslında şöyle, yani herkesin en çok beklediği şey seçim İstanbul'da yenilenecek ama neden yenilenecek sorusunun yanıtı resmi olarak Yüksek Seçim Kurulu'ndan 10 gün geçmesine rağmen hala verilemedi. 5,5 saatte Yüksek Seçim Kurulu İstanbul'da seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Sandık kurullarını bir kaba gerekçe olarak ortaya koydu. Ama bu kararı verirken asıl gerekçesinin ne olduğunu detaylı olarak kamuoyuna henüz açıklamadı. Tabii bu kafalarda çok ciddi soru işaretleri yaratıyor. Çünkü sandık kurullarına itiraz süresi 31 Mart seçimlerinden önce 2 Mart'a kadar takvimlendirilmiş ve orada bitmişti. YSK'nın buna ilişkin kararları vardı. Daha önce başvuracaktınız, 2 Mart'ta bu işi halledecektiniz diye. Ama İstanbul'da farklı bir uygulama yaptı. Sandık kurulu başkanlarının memur olması gerekli dedi. Ancak kaç sandıkta böyle bir durum vardı? Çünkü 3600 sandıkla ilgili AK Parti'nin itirazı vardı. Kaçında bununla ilgili bir sorun buldu? Kaçını itiraz gerekçesine örnek ve delil olarak gösterdi? Bunları bilmiyoruz. Bunları bilmiyoruz ama bazı şeyler biliyoruz. Onda AK Parti'nin seçimin yenilenmesiyle ilgili halkı bilgilendirmek için hazırladığı video kliplerden biliyoruz. Ne diyor AK Parti? Diyor ki 123 sandıkta başkanlar yasa gereği memur olması gerekirken memur değildi. Ayrıca bunların birleştirme tutanaklarında sıkıntı vardı. Diğer tutanaklarda imza yoktu. Bu nedenle Yüksek Seçim Kurulu seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Çünkü 123 sandıkta yaklaşık 40 bin oy var. 40 bin oyluk farkla İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda iki aday arasındaki farktan yukarıda, yani sonucu değiştirebilir. İlçelerde de bunun için iptal etmedi, yenileme karar vermedi. Çünkü sadece 123 sandık var. Ama bunu nereden çıkarttı? YSK'dan bilgi mi aldı? Nasıl böyle bir bilgiye sahip? Bütün bunlar üzerinde tartışma devam ediyor. Sadece o da değil. AK Parti YSK'ya iptal için başvururken kısıtlı seçmenlerle ilgili bilgiler verdi. Akıl sağlığı sorunlu olan seçmenlerle ilgili, yani sağlık problemi yaşayan seçmenlerle ilgili itirazları vardı. Sandık kurulu başkanlarının sadece kendileri değil, aileleri, mesela eniştesi FETÖ'cü, amcasının kızı FETÖ'cü, bilmem şu bu falan gibi iddialar da vardı. Muhalefet bunları da gündeme getiriyor. Siz bu kişisel bilgileri bir parti olarak nasıl aldınız? Devletin bütün imkanlarını bir seçimi iptal ettirmek için kullandınız mı? Ayrıca bu kişisel verileri kullanarak suç işlediniz, çünkü kanunen bunları kullanmanız yasak diye. Bu itirazlar ve tartışmalar devam ediyor ama ortada bir gerçek var. O da İstanbul seçimleri 23 Haziran'da yenilenecek her türlü tartışmaya rağmen. Ve Yüksek Seçim Kurulu'nun yapacağı açıklama, 7 üyesi yenileme yönünde karar vermişti. O aslında tartışmaların yönünü de belirleyecek. Niye aynı zatta kullanılan 4 oydan biri iptal oldu? Niye diğer 3 bu olaydan etkilenmedi? Eğer yasaya aykırı kurullar oluşturulduysa bu kurullardan ilçe seçimleri niye etkilenmemiş olabilir? Bu iş sadece İstanbul'da mı? Erzurum'da, Trabzon'da, Samsun'da, Antalya'da, İzmir'de benzer uygulamalar yok muydu? Yüksek Seçim Kurulu'nun hatasından dolayı seçmenler niye bunun bedelini ödüyorlar? Bu işin içinde bir çete, bir terör örgütü varsa ve şu anda AK Parti çok sık bir biçimde bunu tekrar ediyor. Seçimler iptal oldu çünkü oylar çalındı diye. Eğer bir sıkıntı varsa, bir çete varsa, bir hırsızlık varsa, hırsız kim? Niye hala ortaya çıkmadı? Tabii bu sorularla beraber propaganda dönemi de devam ediyor diyebiliriz. Yani bu da artık propagandanın bir parçası. Muhalefet açısından haksız yere kaybettiği için AK Parti YSK'ya baskı uygulayarak seçimleri iptal ettirdi diyor. AK Parti ise oylar çalındı, bunun için seçimler iptal edildi diyor.
Saadet Partisi aday göstermeye karar verdi. DSP aday göstermeyecek. Bu kararlara nasıl vardılar? Bu kararlar nasıl etkileyecek seçimleri?
Saadet Partisi AK Parti'nin zarar görebileceği bir formül üzerinde çalıştı aslında. Eğer Saadet Partisi seçmeninin 23 Haziran'da CHP'ye oy vereceğini düşünseydi ya da o eğilimi görseydi adayını çekecekti. Ancak Saadet seçmeninin elinin CHP'ye oy vermeye gitmeme ihtimali ve bu şartlar altında AK Parti'ye oylarının kayması ihtimali üzerine adayıyla devam etme kararı aldı. CHP de zaten buna itiraz etmedi Saadet'in değerlendirmesine. DSP zaten bir belirleyiciliği yoktu. Yaklaşık 30-35 bin civarında oy aldı. Seçimlerden de çekildi. CHP lehine çekildiğini açıklamadı. Ancak bu çekilme kararında eski baro başkanı adayıydı DSP'nin Muammer Aydın. Onun CHP'ye Ekrem İmamoğlu'na yapılan haksızlığı dile getirmesi ve bu yarışta olmayacağını ilan etmesinin etkili olduğunu söyleyebiliriz. DSP'nin oylarının da büyük bir oranda Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Ekrem İmamoğlu'na gitme ihtimali var. Bunun dışında bazı bağımsız adaylar, TKP gibi küçük partiler, onlar da adaylarını ve adaylıklarını çektiler. Orada da Ekrem İmamoğlu'na bir yöneliş olma ihtimali var. Ama tabii bunlar hep kağıt üstünde yapılan hesaplamalar. Sandıkta asıl sonuç ortaya çıkacak. Çünkü seçmen bu. Bakacak ya sandığa gitmeyebilir, tercihini değiştirebilir. Başka bir takım etkenlerle farklı tercihler kullanabilir. Onlar önümüzdeki dönemde görünecek. Ama küçük de olsa, küçük de olsa Ekrem İmamoğlu için avantaj olarak kabul ediliyor bunlar.
Bu seçim atmosferinin devam etmesinin ekonomik yansımaları da var. Son bir haftada da Merkez Bankası'nın müdahalelerini gördük.
Şimdi seçimin yenilenmesi kararıyla birlikte zaten o güne gelinceye kadar da seçimin yenilenme ihtimalinin güçlenmesiyle doların da yükseldiğini gördük Türk lirası karşısında. Doların, euronun, diğer bütün yabancı para birimlerinin. Yavaş yavaş yükseldi. 6'yı geçti ki 6 çok psikolojik bir sınırdı. 1 dolar 6 liranın üzerine çıktı. Altının üzerine de yavaş yavaş devam etti. 6.25'lere kadar geldi. İşte 6.25'ler civarında ekonomistlerin çok takdir etmedikleri, desteklemedikleri bir takım kurallar dahilinde ama pek kullanılmayan yöntemlerle dövize müdahaleler geldi. Merkez Bankası'ndan aldıkları dövizi kamu bankaları Asya piyasalarındaki gece yarısı ve derinliği az olan piyasalarda dolar satarak Türk lirasını güçlendirmeye çalıştılar. Bunun için Merkez Bankası'ndan çok ciddi miktarda döviz çıktığı, yaklaşık bir haftada 4,5 milyar dolar satıldığı uluslararası haber ajanslarına yansıdı. Bu şartlar altında Merkez Bankası'nın rezervinin veya rezervinin bittiğine ilişkin ifadeler yer aldı. Türkiye'deki ekonomistler bu ifadeleri ortaya koydular. Ve Merkez Bankası zaten tartışılan bir kurumdu kararlarıyla ve rezervleriyle buna net bir açıklama yapmadığı için eleştiriliyordu. İyice gözler Merkez Bankası'na dikildi. Tam da bu sıralarda yine uluslararası haber ajansları Türkiye'de Merkez Bankası'nın zor gün için sakladığı diyelim ifade olarak. Bazıları bunu anneannenin evindeki altın siniye, bazıları kefen parasına benzeterek açıklıyorlar. Bulundurduğu ihtiyati karşılıkların hazineye aktarılması için bir yasal hazırlık yapıldığını duyurdu. Buna çok sert tepkiler oldu. Çünkü Türkiye tarihinde belki bir kez uygulanmış olan ve sonrasında da bundan zarar görüldüğünü belirten uzman açıklamaları da yer aldı. Yani bu kadar mı sıkıştı hazine? Seçimlere giderken başka bir formül bulamıyor mu? Niye ayağını yorganına göre uzatmıyor? Bir defalık aldığı bu parayla nereye varabilecek? Merkez Bankası'nın da hem bağımsızlığını hem itibarını yerle bir edecek diye çok ciddi eleştiriler yöneltildi. Ama hazine bunu doğrulamadı. Böyle bir yasal hazırlık olup olmadığı konusunda yalanlama da yapmadı. Ancak son dönemde özellikle kuralların biraz dışına çıkarak yapılan müdahalelerden dolayı Türkiye'de serbest piyasa ekonomisiyle ilgili tereddütlerin doğduğu, bunun önümüzdeki dönemde ki Türkiye dışa bağımlı bir ülke, borç bulurken Türkiye'nin maliyetlerini çok arttıracağı ve bu maliyetleri de Türk halkının karşılayacağı yönünde hükümetin uygulamalarına eleştiriler söz konusu. Son olarak kambiyo vergisi konuldu. Döviz alış ve satışında binde birlik bir vergi. Bu da serbest piyasa ve serbest kambiyo rejimi çerçevesinde 80'leri tekrar hatırlattığı biçiminde uygulama eleştirildi ekonomistler tarafından.
Yavuz Bey, değerlendirmeleriniz için çok teşekkürler bu hafta. Gelecek hafta görüşmek üzere.
Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.